Dördüncü kaset, ikinci yüz, sayfa 100. Bu kez muhalefet mırıldanmaları yine eksik olmamakla beraber reform kabul edildi ve birlikler bir şubara, bir talim elbisesi, bir kısa tunik ve bir çuha yelek, sıkı şayak dizlikler ve potin ile donatıldı. 45 dipnot. Lütfi 1, 191-193. Frenk üniformaları sorunu, levazım subayının ambarında çözülemeyecek daha büyük sorunlar ortaya çıkardı. Eski zamanlardan beri giysi ve her şeyden önce başlık, bir insanın dinini ve sosyal statüsünü belirttiği araçlardı. İpek hakkındaki bir yasak dışında, İslam hukuku gerçekte hiçbir çeşit giysiyi yasaklamaz. Fakat sayısız gelenekler Müslümanlardan görünüşte bile kendilerini kafirlerden ayırmalarını ve diğer her şeyde olduğu gibi onların kıyafetini de taklitten kaçınmalarını ister. Tanrı ve melekler inayetlerini cuma namazında sarık saranlara verirler. Sarıkla 2 rekat namaz sarıksız 70 rekattan daha üstündür. Sarık iman ile imansızlığı ayıran maniadır. Kendini putperestlerden ayır, sakal bırak ve bıyıklarını düzelt. Bir milleti taklit eden onlardan biri olur. 46 dipnot. Şurada zikredilmiştir. M. Canard. Coiffeur European at Islam. Cezayir. 8. 1949-50. 200 D. Slade'in kıyafet reformunun bazı cepheleri hakkında oldukça farklı bir görüş noktasından yazılmış yorumları zikredeyer. Sultan Mahmud, hiçbir şeyde Türk süvarisinin binicilik tarzını değiştirmektekinden daha büyük bir hata yapmadı. Türk süvarisinin atları üzerindeki mükemmel hakimiyetiyle dünyanın en iyi başıbozuk süvarisini en iyi nizamiye süvarisi haline getirmek için yalnız küçük bir tertip gerektiren mükemmel oturuş yerleri vardı. Fakat Mahmud bütün değişikliklerinde maskeyi insan diye, kabuğu da meyve diye aldı. Avrupalı süvari uzun üzengili düz eğerlere biniyordu. Bu yüzden kendi süvarisinin de aynı olması gerektiğini zorunlu zannetti. Bu körü körüne şekil taklidi sadece faydasızdı veya yalnız fiziki rahatsızlık ve sabır bakımından verimliydi. Fakat sınırsız bir nefret yaratan manevi kötülüğü kanıtladı. 2. 210-11. Zıt bir yorum için bakınız Sketch, sayfa 237. Peygamber'e atfedilen bu ve diğer birçok benzer sözler, bir insanın kendi giyinme şeklini terk edip diğer birini benimsemesinin bir ihanet ve dinden çıkma hareketi olduğu hakkındaki genel duygunun kuvvetlenmesine yardım etti. Müslüman olmayanların Müslüman kıyafetine girmesi yasaklanmıştı. Müslümanlar Hristiyan veya Yahudi kılığını almayı hayal bile etmezlerdi. Müslüman toplumu içinde bile toplumun her katının kendine özel farklı başlığı vardı. Ulema, yeniçeri ve kalem mensubunu hayatlarında birbirinden ayırt eden farklı biçimdeki başlıklar öldükten sonra da mezar taşlarına oyulurdu. Bu nedenle alelade Müslüman Türk askerlerini onların gözünde kafirleri ayırt eden işaretleri bir aşağılık nişanesi benimsemeye ikna etmek hiç de kolay bir iş değildi. Hepsinin içinde kabul edilmesi en güç olanı şapkaydı. Bugün bile birçok İslam ülkelerinde başa örtülen şey muhafazakarlığın son sığınağıdır. Vücudun geri kalan kısmına batının uygun giysileri kabul edildiği halde fes ve sidara dini özdeşlik ve bağlılığın nihai sembolü olarak kalmaktadır. Şubara, çuhadan yapılmış, yanları dilimli, aşağı yukarı silindir taç şeklinde kalın bir başlık idi. Daha önce Bostancılar ve ondan sonra da 3. Selim'in Nizam-ı Cedid birlikleri tarafından giyilmişti. Mahmud'un yeni ordusu tarafından kısa bir süre kullanıldı. 1828'de Kuzey Afrika menşeli yeni bir başlık sultana gönderildi ve onun beğenisini kazandı. Buna fes deniyordu. Askeri başlık sorununu tartışmak üzere Şeyhülislamlık dairesinde bir toplantı yapıldı ve buna sadrazam başkanlık etti. Şubaranın hiçbir bakımdan tatminkar olmadığında görüş birliğine varıldı bir fes incelendi ve hazır bulunanlardan bazısının onun gerçekten bir İslami başlık sayılıp sayılamayacağı hakkındaki tereddütlerine rağmen uygun bulundu. Bu yeni başlığa karşı halkın muhalefetini önlemek ve gerekirse bastırmak için sıkı tedbirler alındı ve onun orduya dağıtılması için emirler verildi. Bir yüzyıl sonra o kadar alışılmış idi ki Osmanlı ve İslam gelenekçiliğinin ve Ortodoksluğun nişanesi olarak ona hücum edildi ve savunuldu. 47 dipnot. Fes'in kabulü hakkında uzun çarşılığının incelemesine bakınız. Bell, No. 70, 1954, 223-30. Kıyafet reformları hakkında ayrıca bakınız Lütfi, 1, 255-256. Rasim, Osmanlı Tarihi 4, 1826, No. 280. White, 2, 50-D. Slate, 2, 210-D. Temperley, sayfa 21. Bailey, sayfa 37. Karal, Tarih 5, 154-161-162. 1845 yılında Fes'e eklenen bir değişiklik, imparatorluğun resmi tarihçisi Lütfi'nin kendi sözleriyle hikaye edilebilir. O vakte kadar Asakir-i Muntazame ile Âlâ ve Ednâ Fes iktisa eden Umum Bendegan ve Tebâ-i Şahane, Fes'lerine taktıkları püsküller bükülmemiş ipekten mamul idi. Rüzgardan, yağmurdan ve sair edna şeyden tellerine halel gelerek her gün püsküllerin taraktan geçirilmesine ihtiyaç mesetmiş idi. Hatta püskül taramak için şimdiki kundura boyacıları gibi sokaklarda, çarşı ve pazarlarda püsküller tarayalım deyu ekseri Yahudi çocukları olarak birçok ahali bununla taiş ederler idi. Taife-i Nisvan bu kalıba dökülerek tablalı fesler üzerine taranmış ipekleri takarlar idi. Ve başta kolay durması için feslerin içine teller ve üstüne kağıt yerine gümüşten mamul paftalar takınırlardı. İşte bu ipek püsküller halkın başına adeta püsküllü bela demeye seza olup, hususiyle tevaif-i askeriye ve erbab-ı sebiyle ve hademe için tekellüflü şey olduğundan, ümera ve zabitan ve neferat-ı askeriyeye tayin ve iraye olunan dirhemler miktarı örme püskül takınılması ve teşrifat-ı askeriye mucibin cefeslerinin tepelerine, Ferahi namiyle madenden mamul alamet-i imtizaiye vazı ve sunuf-ı sairenin dahi tel ipekli püskül yerine örme püskül istimal eylemeleri usul ittihas kılındı. 48 dipnot. Lütfi 8, 69-70. Karal, Tarih 6, 279. 1829'da kıyafet reformu sivilleri de kapsamına aldı. 49 dipnot. Lütfi 2, 148-269. O yıl çıkarılan bir irade, çeşitli memur sınıflarında çeşitli vesilelerle giyilecek kıyafeti büyük ayrıntılarıyla belirtti. Genel olarak cübbe ve sarık yalnız ulemaya müsaade edildi. Diğer siviller için fes zorunlu olarak diğer her çeşit başlığın yerini aldı. Cübbe ve terliğin yerine de redingotlar, pelerinler, pantolonlar ve siyah derili potinler geçti. Mücevherat, kürk ve diğer süsler gidecekti ve hatta sakallar bile kırpılmıştı. Bizzat sultan buna örnek oldu ve saraydan paşalara, onlardan da çeşitli memur tabakalarına yayıldı. Aynı zamanda Avrupa, sandalye ve masaları eski düzenin divan ve yastıkları yanında gözükmeye başladı. Avrupalı sosyal adetler benimsendi. Sultan, yabancı diplomatları Osmanlı protokolüne göre değil, Avrupa protokolüne göre kabul etmeye başladı. Ve resepsiyonlar verip misafirleriyle sohbet etti ve hatta hanımlara hürmet göstermeye kadar ileri gitti. Perşembe tatil günü dini bakımdan özelliği yoktur. Fransa'dan alınarak devlet dairelerinde kabul edildi ve daha da şaşırtıcı olarak sultanın portresi devlet dairelerinin duvarlarına asıldı. 50 dipnot. Lütfi 5, 50 portre. 4, 100 ve 5, 55. Perşembe tatil günü. Bu değişiklikler yine de sadece yüzeydeydi. İslam'ın şer'i hukuku özellikle toplum ve aile konularında yine itiraz edilmez durumdaydı. Evlenme ve boşanma, mülkiyet ve miras, kadınların ve kölelerin statüsü, bütün bunlar esas itibariyle değişmemişti. Bu evrede reformcular da dini kurumlarda herhangi bir reformu düşünmüş gözükmüyor. 1844'te Sadık Rifat Paşa, Stratford Canning'e şöyle diyordu. Siyasal sorunlarda tamamen Avrupa'nın tavsiyesine uyacağız. Dini sorunlarda tam hürriyet isteriz. Din bizim kanunlarımızın temelidir. Hükümetimizin ilkesidir. Zat-ı Şahane ona bizden daha fazla dokunamaz. 51 dipnot. P. Graves tarafından zikredilmiştir. Britain and Turk, 1941, sayfa 23. Cevdet tarafından zikredilen Fuat Paşa'nın gözlemlerine bakınız. Tezakir 1.85. Reformun adamları 52 dipnot. En geniş kapsamlı biyografik bilgi İnal'ın Mehmet Emin Ali Paşa'nın 1852'de sadrazamlığa atanmıştır. Mehmet Emin Ali Paşa'dan sonuncusuna kadar Osmanlı sadrazamlarının biyografik bir serisi olan Sadrazamlar adlı kitabında bulunur. Ayrıca daha fazla bibliyografik göstergelerle birçok kişinin biyografisinin bulunduğu L1 ve L2'ye bakınız. Zamanın bazı edebi simaları birçok politikacılarda dahil hakkındaki değerlendirmeler şuralarda bulunabilir. E.J.W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, 4, 1905, Tanpınar, Berkes, Mardin. 1826'da Yeniçeriliğin yıkılması ile 1839'da ölümü arasındaki 13 yılda Sultan, Rusya'da Büyük Petro'nunkinden daha geniş ve çok daha güç bir reform programını başarmaya çalıştı. Petro aslında bir otokrattı. Mahmut ise kök salmış eski Osmanlı İslami toplum ve hükümet geleneğinin direncini başkentte ve eyaletlerde halk desteğine dayanan güçlü sınıfların muhalefetini ve hepsinden çok İslam'ın kafire karşı duyduğu eski ve derin nefreti ve kafir izi taşıyan her şeyi reddetme duygusunu yenerek kendini bir otokrat yapmak zorundaydı. Büyük Petro örneği Türkiye'de bilinmiyor değildi. Tarihçi Asım tarafından zayıf ve geri bir ülkenin Frank marifetlerini alarak nasıl güç ve büyüklük kazanabileceğine bir örnek olarak zikredilmişti. 53 dipnot. Yukarıda sayfa 72'ye bakınız. Bununla beraber Mahmud'un örnek olarak baktığı Petro değildi. Hayranı bulunduğu ve eserini tamamlamak kararında olduğu Selefi Selim ile nefret ettiği ve verdiği her örneğin daha iyisini yapmaya azmettiği rakibi Mısır Paşası'ydı. Fakat onun işi korkunç derecede zordu. Gerici kuvvetler ezilip itaat altına alındığı zaman bile yine de reformları düzenleyip uygulayacak elverişli adamlar bulmak sorunu vardı. Sultanın kendisi iradesi kuvvetli ve sert olmakla beraber batılı her şeyin tam bir cahiliydi. Daha iyi durumda olan vatandaşlarının sayısı yine acınacak kadar azdı. Petro reformlarında kendisine yardımcı olmak üzere pek çok sayıda Batı Avrupalı çağırmıştı. Müslüman taassubu Mahmud'un küçük bir sayıdan daha fazla yabancı çağırmasına ve geleneklerden de fazla yararlanmasına engel oldu. Bir Avrupa dili bilmek bile hala nadir rastlanan bir şeydi. Bu boşluk dışarıdaki elçilikler ve İstanbul'daki tercüme odası tarafından tedricen dolduruldu. Böylece Mahmud'un elinde bulunan adamlar kendilerine verilen görevleri başarmak için yeterince hazırlıklı değillerdi. Daha da kötüsü yeni devlet memuriyetinde bozukluğun artması ve yayılmasıydı. Eski rejimde bozukluk şikayetleri çok işitilmişti. Yeni rejimde bu şikayetler daha da arttı. Batı tarzında yaşamanın artan masrafı, devam eden memuriyet ve mülkiyet güvensizliği, reformcu nezaretlerin kronik mali düzensizlikleri ve her şeyin üstünde geleneksel ahlak standartlarının yerlerine yenisi konmaksızın yıkılması, hep birlikte devlet memurlarının kinik, kelbi ve yiyici olmasına yol açtı. eski düzende çoğu kimselerin uymaya çalıştığı, kabul edilmiş bir sosyal bağlılık ve yükümlülükler dizisi vardı. Eski düzenin yıkılmasıyla bu karmaşık sosyal ilişkiler ve bağlar örtüsü yırtıldı ve onun yerine yeni memurlar için pek az anlamı olan ve idare ettikleri halk için hiçbir anlamı olmayan ithal malı ve yabancı müesseselerden kurulu yeni bir takım geçti. İdare edenler ile idare edilenler arasında zaten daima bir uçurum vardı. Şimdi batılılaşmanın gelişmesi, iktidar ve servet farklarına bir de eğitim ve dünya görüşü, konut ve mefruşat ve hatta yemek ve kıyafet farklarını ekleyince bu uçurum akıl almaz derecede genişledi. Doğu Anadolu, Ermenistan ve Kürdistan'da padişahın doğrudan doğruya kontrolünü yerleştirmekte Mahmud'un sağ kolu olan Reşit Paşa reformlara hiç de yatkın değildi. Fakat 1827'den 1836'ya kadar seraskerlik yapan Hüsrev Paşa 1756-1853 reformların fanatik bir destekleyicisiydi. Hem yeni birliklerden birini eğitip sultana takdim etmeyi hem de sıkı kolluk yöntemleriyle düzeni korumayı başardı. Daha sonra sadrazam olduğu halde hiçbir zaman okuyup yazma öğrenmedi. Reforma yaptığı katkılar da kuvvetli olsalar bile çok kez bilgisizce ve zorbacaydı. Serasker olarak yerine geçen Hafız Paşa da modern askeri yöntemler yanlısıydı ve Mezopotamya'daki bir sefere Moltke'yi de birlikte götürmüştü. Sivil tarafta Mahmut devrinin ilk yıllarında en güçlü adam 1802'den 1806'ya kadar Paris'te elçilik yapmış ve Türkiye'ye Avrupa'dan ve Avrupalı olan her şeyden daha da katmerlenmiş bir nefretle dönmüş olan inanmış bir gerici Halet Efendi'ydi. Yeniçerileri savunup 1822'de düşüşüne ve idam edilmesine kadar askeri reforma karşı durdu. 1801'de Fransa'da hizmet gören diğer bir eski Paris elçisi Galip Paşa 1763-1828 Batı'ya karşı çok daha olumluydu. II. Mahmut idaresinde çeşitli makamlarda bulundu ve 1823'te yalnız 9 ay kaldığı sadrazamlığa getirildi. Türk ve Avrupa siyasal sorunlarını incelikle anladığından ve reformcu devlet adamlarının yükselen kuşağı üzerinde yapıcı bir etki yaptığından övgüyle bahsedilir. 1820'lerde ve 1830'larda iki rakip şair Akif Paşa 1787-1845 ve Pertev Paşa ölümü 1837 devletin yüksek makamlarında birbirlerinin yerine geçtiler. Gerçi her ikisi de yetişme ve siyasal görüşlerinde tamamen muhafazakar ve gelenekçiydi ise de Akif, o zamana kadar Osmanlı resmi dilinde cari olan ağır ve ağdalı üslubu atıp modern bir devletin ihtiyaçlarına daha uygun gelen daha sade ve dolaysız bir düz yazı üslubunun gelişmesine önayak olmakla reformların ilerlemesine yine de önemli bir katkıda bulundu. 54 dipnot. Halet hakkında bakınız Şeref, Tarmuz, sayfa 27-38, Karal, tarih 6, 279 ve El 2'de ilgili madde, E. Kur'an tarafından. Hüsrev Paşa hakkında El ve İa'da ilgili maddelerde, Galip Paşa hakkında Bebinger, sayfa 331 ve Uzun Çarşılı, Bel, No 2, 1937, 357'de Akif ve Pertev hakkında Gip, Ottoman Pottery 4, 323'de ve Tanpınar sayfa 60'de Mustafa Reşit Paşa 55 dipnot. Mustafa Reşit Paşa hakkında Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat 1954, Cavit Baysun, Mustafa Reşit Paşa Tanzimat, sayfa 723-46. Şeref, Tarih, Muz, sayfa 75-87 ve devre hakkında. Karal, Şeref, Temperley, Rasım ve diğerlerinin genel eserleri. Mustafa Reşit Paşa. Fakat bunların her birinden çok daha önemli olanı, 19. yüzyıl Osmanlı reformcularının birçok bakımlardan gerçek mimarı Mustafa Reşit Paşa idi 1800-1858. Kendisi daha 10 yaşındayken ölen bir vakıf memurunun oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Babasından okuma yazma öğrendi ve sonra bir cami okuluna devam etti. Fakat o zaman adet olan tipte medresede daha yüksek bir resmi eğitim görmedi. Evlilik yoluyla akraba olduğu İspartalı Seyit Ali Paşa tarafından himaye edildi ve onun yardımıyla genç yaşta devlet memuriyetine girdi. Yetenekleri çok geçmeden ona yükselme yolunu açtı ve 1832'de amedi oldu. Bu mevkide dışişleriyle görevli memur olan Reis Efendi'nin fiilen başkatipliğini yaptı. 1834'te bir dizi diplomatik atanmaların ilki olarak Paris'e büyükelçi olarak gönderildi. Kendisiyle beraber gidenler arasında tercüman Ruhiddin Efendi, Deniz Okulu'nda öğretmen ve daha sonra Babali'de tercüman olan Yahya Efendi'nin oğlu ve daha ünlü Ahmet Vefik Paşa'nın babası da vardı. Paris'e giderken Prens Metternich'le bir görüşme yaptığı Viyana'dan geçti. Paris'e varır varmaz Fransız dilini iyice öğrenmeye koyuldu ve 1839'da Fransa'ya başka bir seyahatinde Louis Philippe tarafından kabul edildiği zaman kralla tercümansız konuşmaya muktedirdi. Paris'teyken Fransızcayı öğrenmekte ve önemli kişilerle tanışmakta kendisine yardımcı olmuş olan saygıdeğer şarkiyatçı Sylvester de Sachy ile dostluk kurdu. Diğer çeşitli diplomatik ve resmi görevlerde bulunduktan sonra Dışişleri Bakanı oldu. 1839'da 2. Mahmud'un ölümü ve yerine oğlu Abdülmecid'in geçtiği haberi geldiği zaman Londra'da özel bir görevdeydi. Abdülmecid, Gülhane Hattı, 56 dipnot. Abdülmecid hakkında bakınız El 2 ve İA ilgili maddeler. 1839 Hattı Şerife hakkında Cevdet Paşa'nın Tezakir 1-7D ve Prens Metternich'in Engelhardt 1-47-51 karşılaştırma. Metternich Memories, Paris 1884, 6-378-386. Yorumlarına bakınız. Daha fazla tartışma ve yorumlamalar için bakınız. Lütfi 6-59D, Nuri Netaik 4-97D, Ata 3-203D, Kamil Paşa Tarih-i Siyasi 3-191D, White 1-110-120, Ubicini Mektup 2, Rosen 2-16D, Engelhardt 1-35D, Şeref Tarih Mus Sayfa 48D, Yorka 5-390, Saks Sayfa 278-D, Temperley, Sayfa 157, Bailey, Sayfa 193-D, Kaynar, Sayfa 164-D, Karal, Tarih 5, 173-D. Yeni Sultan, babasının eserine devam etmeye kararlıydı ve bunda oğlu ve dolayısıyla hükümet üzerinde önemli nüfus sahibi dikkate değer bir kadın olan Valide Sultan Bezmalem tarafından da destekleniyordu. Zaman kritik idi. Asi Mısır Paşası Mehmet Ali, Babali'ye karşı tekrar düşmanlığa başladı ve orduları 24 Haziran'da Nizip Savaşı'nda Osmanlı kuvvetlerini ezici bir yenilgiye uğrattı. Şüphesiz kısmen de sultanın hükümetinin Mısır Paşası'nınki kadar liberal ve modern bir rejim kurabileceğini Avrupa'ya göstermek amacıyla yeni Osmanlı nazırları ünlü Gülhane Hattı Şerifini hazırlayıp 3 Kasım 1839'da ilan ettiler. 57 dipnot. Bunun ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarındaki diğer Türk kanunlarının metni düstur. İstanbul 1871-1928'de bulunabilir. Bunlardan bazılarının çevirisi şuralarda vardır. G. Aristarchi, Legislation Ottoman 1873-1888 ve G. Young, Corps de Droit Ottoman 1905-1906. Yeni Sultan'ın tahta çıkmasından sonra Hüsrev Paşa sadrazam olmuştu. Fakat yeni bakanlıkta dış işlerini yönetmek için acele Londra'dan dönen Reşit Paşa, Türk tarihinde tümüyle Tanzimat diye bilinen büyük ıslahat fermanlarının ilkinin yazılıp ilan edilmesinde esas teşebbüsü ele aldı. Hatt-ı Şerif, tebaanın hayatı, namus ve mülkiyet güvenliği, iltizamın ve ona ilişkin bütün suistimallerin kaldırılması, silahlı kuvvetlere sürekli ve düzenli asker alınması, suçla itham edilenlerin adil ve açık muhakemesi ve kanunların uygulanmasında her dindeki kişilerin eşitliği gibi ilkeleri ilan etti. Eski İslam geleneğinden en köklü ayrılışı temsil eden ve bu yüzden Müslüman ilkelerini ve duygusunu en çok inciten bu sonuncu ilkeydi. İslam hukuk ve gelenekleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun politikası ve uygulaması, devletin gayrimüslim tebaasına hoşgörü ve himaye sağlanmasında ve onlara kendi iç cemaat işlerinde büyük ölçüde özellik verilmesinde uyuşuyordu. Bununla beraber bu hoşgörü, hoşgörülen cemaatlerin ayrı ve aşağı olduğu ve üstelik bu niteliklerin açıkça belirlenmiş olması varsayımına dayanıyordu. Bu eşitsizlik ve ayrılık ilkesinden vazgeçmenin Müslümandan istediği fedakarlık çabası, şimdi ırki üstünlük kanılarından vazgeçmeye davet edilen, Batılılardan istenenden daha az değildi. Bu iki peşin hükümden Müslümanların kâfirlere üstünlüğü hakkında olanı hem geleneklerde hem de ahlakta daha köklüydü. Müslüman kendinden aşağıdakilere makul bir esenlik ve güvenlik mevkii sağladığını iddia edebiliyordu. Üstelik yaptığı bu ayrımın bir doğum rastlantısına değil, insan varlığının en temel sorunları üzerinde bilinçli bir seçime dayandığını da ileri sürebiliyordu. Kâfir ile gerçek mümin farklı ve ayrıydı. Onları eşit kılmak ve birbiriyle karıştırmak hem dine hem de sağduyuya karşı bir hakaretti. Hatt-ı Şerif'in diğer bir göze çarpan özelliği, yeni kurallara açıkça atıfta bulunmasıydı. Geleneksel Müslüman kullanışında bidat, yenilik, kabul edilmiş, ortodoks uygulama anlamına gelen sunnanın zıttıydı ve zamanla heretikliğin eş anlamı haline gelmişti. Bu tutum peygambere atfedilen bir sözle iyice özetlenebilir. En kötü şeyler yeniliklerdir. Her yenilik bir bidattır. Her bidat bir günahtır ve her günah cehennem ateşine götürür. 58 dipnot. Bakınız Bernard Louis. Some Observations on the Significance of Heresy in the History of Islam. Studio Islamica. 1. 1953. Sayfa 52'de. Bu ruh içinde daha önceki reformlar çok kez yeni bir şey olarak değil, eski uygulamaya bir dönüş olarak takdim edilmişti. Hatt-ı Şerif'te kudretli ve canlı geçmişe saygılı bir atıfla başlar, fakat devamla imparatorluğa iyi bir idarenin yararlarını sağlamak için açıkça yeni kurumlar kurulmasından söz eder. Bunların en önemlisi, daha yaygın olarak Meclis-i Adliye diye tanınan Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ydi. Bu kurum 2 yıl önce 2. Mahmud tarafından kurulmuştu. 59 dipnot. Lütfi 5. 106d. Başkanlığını Serasker Hüsrev Paşa yapmıştı ve bir başkan, 5 üye ve 2 katipten kuruluydu. Hatt-ı Şerif, bu kuruluşun yeni üyeler ilavesiyle genişletileceğini, denetici ve yarı teşrii bir görevde bulunacağını belirtiyordu. Birkaç ay sonra 1840 Mart'ında yeni bir Hatt-ı Hümayun, bütün Tanzimat döneminde çeşitli şekillerde merkezi bir rol oynamış olan Meclis-i Ahkam-ı Adliye'nin yeniden düzenlenmesine ait ayrıntıları belirtti. 60 dipnot. Lütfi 6. 92'de. Karşılaştırma, Beyli, sayfa 199. Aşağı yukarı aynı zamanda daha önceki paşalar ve mültezimlerin gevşek ve yarı feodal birleşiminin yerine geçmek üzere Fransız sistemindeki valilik ve departmanları model alan aylıklı memurların görevine verilmiş, tamamen merkezileştirilmiş yeni bir taşra idaresi sistemi getirildi. Bununla beraber bu ihtiraslı proje ancak bir süre sonra yürürlüğe konabildi. 61 dipnot. Aşağıda sayfa 380 ve devamına bakınız. Hattı Şerif'te öngörülen diğer reformlar başlıca iki konuda, adalet ve maliyede, süratle birbirini izledi. Hukuk reformu 62 dipnot. Ceza ve ticaret kanunnameleri hakkında bakınız Engelhardt 1.40, Ubinici mektup 7, Lütfi 6.102-104, Tanzimat sayfa 176-214-226, Temperley sayfa 163, Bailey sayfa 200, Karal tarih 5.177. Müslüman hukukçuların dar teorisinde hukuk yalnız Tanrı'dan gelip vahiy ile ilan edildiğinden devlette hiçbir yasama erki olamazdı. Böylece teorik olarak İslam'ın Tanrı tarafından verilmiş değişmez hukuku şeriattan başka hiçbir hukuk ve onu yönetenlerden başka hiçbir yargı organı yoktu. Daha önceki İslam imparatorluklarında hukuki uygulama, örf ve adete ve hükümdarın iradesine hukuki etkinlik tanıyarak ve bunları şer'i mahkemeler sisteminin dışındaki idari ve örfi mahkemelerde uygulayarak gerçek ile teori arasında bazı uzlaştırmalar yapmıştı. Osmanlı sultanları 2. Mahmud'a kadar bazen yasama işlemi anlamında tanımlanan kanunlar çıkarmışlardı. Fakat bu tanımlama sıhhatli değildi. Osmanlı kanunu hiçbir anlamda bir yasama işlemi değil, daha çok mevcut hukukun bir kodifikasyonu, hukuk kurallarının bir dizinidir. Gerçekte Osmanlılar şeriatın ve temsilcilerinin tek otoritesini yerleştirmekte ve mevcut olan diğer hukuk ve yargı sistemlerinin işleyişini bertaraf etmekte veya kısıtlamakta, daha önceki bütün Müslüman rejimlerinden daha ileri gitmişlerdi. Halifelik devrinde mevcut olan idari, ticari, askeri ve özel mahkemeler ortadan kalkmış, İstanbul'daki Şeyhülislam'ın yüksek denetimi altında hiyerarşik olarak örgütlenmiş müftüler ve kadılar, Müslümanları ilgilendiren bütün hukuk ve yargı sorunlarında yetki tekeli kurmuşlardı. 1840 Mayıs'ında yeni bir ceza kanununun ilanı önce devrimci bir adım olarak gözükmedi. Ona verilen ceza kanunnamesi adı mevcut kanun yapma geleneği içinde kalma arzusunu belirtiyordu. Kanunnamenin hükümleri de Fransız hukukundan etkilenmiş olmakla beraber esas itibariyle bizzat şeriatın ceza hukuku çerçevesi içinde kalıyordu. Bununla birlikte daha sonra yapılacak olan daha köklü hukuk reformlarına yol hazırlayan bir veya iki önemli değişiklik vardı. Bunlardan biri kanun önünde bütün Osmanlı tebaasının eşit olduğunun ifadesiydi. Diğeri bir başlangıç ve 14 maddeden mürekkep kanunnamenin bu işle görevlendirilmiş bir kurul tarafından hazırlanıp ilan edilmesiydi. Kanunname, düşünce ve ifade bakımından karışık ve uygulamada etkisiz olmakla beraber Osmanlı Devleti'nde yasama ilkesinin ve yasama kuruluşunun ilk görünür denemesini işaret eder. Bu yeniliğin önemi hiçbir direnç göstermeyen ulemanın gözünden kaçmış gözükmektedir. Fakat aynı yıl yeni kurulan ticaret nezaretinde ticari davalara bakmak üzere yeni bir özel adli mahkemenin kuruluşu ve üstelik Reşit Paşa'nın telkiniyle Fransız modeline dayanan yeni bir ticaret kanununun hazırlanması onların rahatını daha çok kaçırdı. Bu yeni kanunun şeriattan bir sapma olduğunu anlayan Müslüman hukukçuların eski itirazlarını yeniden alevlendirdi ve kanunun ertelenmesini zorunlu kıldı. Şirketlerin iflası, poliçeler ve benzer konular üzerinde duran kanun hemen tamamen Fransız ticaret kanunundan alınmıştı. Reşit Paşa tasarıyı 1841'de Meclisi Valaya getirdiği zaman şeriata uygun olup olmadığı soruldu. Reşit, şeriatın bu konuda yapacak bir şeyi yoktur dedi. Hazır bulunan ulema bu küfürdür diye itiraz etti. Genç Sultan aydınlanma nazırını hemen azletti. 63 dipnot, Temperley, sayfa 163. Maliye, 64 dipnot. Ticaret nezareti hakkında bakınız Lütfi 6, 28 ve 145. Maliye Meclisi hakkında İbit, sayfa 125. Banknot çıkarılması hakkında İbit, sayfa 127. White 2.71 Upicini Mektup 14 Hattı Hümayun'un hükümlerinden biri şöyle diyordu. Devlet-i Aliye'nin tasihi usulü sikke ile umur-u maliyesine itibar verecek başka misilli şeyler yapılıp, Memalik-i Mahrusa-i Şahanem'in menba-i servet-i maddiyesi olan hususata iktisa eden sermayelerin tayiniyle. Konu çok önemliydi. Maliye baştan sona kadar Türk reformcularının en parlak umutlarının çamura bulandığı, en zekice planlarının kirlenip battığı bir umutsuzluk bataklığıydı. İki temel ereğe bir türlü erişilemedi. Borçlarını ödemeye yetenekli bir hazine ve istikrarlı bir para. Bunlar olmayınca da hükümet mekanizması kösteklendi ve ihmal edildi. Memurları da menfaatçi ve yiyici oldu. Reformcu sultanlar kendilerinden öncekilerden açık kapatmak için para değerini düşürmek gibi talihsiz bir uygulamayı tevarüs ettiler. İkinci Mahmud'un hükümdarlığı sırasında Osmanlı meskukatı altın para olarak 35, gümüş para olarak 37 kez değiştirildi ve Türk kuruşunun raici veya sterlin karşılığı 1814'te 23 iken 1839'da 104'e düştü. Ekonomideki değişikliklerin imparatorluğun ticareti, hayat standartı ve aylıklı memurların dürüstlüğü üzerindeki etkileri feciydi. Nisan 1840'ta bir ferman, Avrupa usulünde teşkil edilecek 15 yıl için 30 milyon kuruşluk hükümet yardımı garantisiyle bir Osmanlı Bankası'nın kurulmasına izin verdi. Ertesi yıl Türk hükümeti ilk kağıt parayı çıkardı. Bu kağıtlara bazen banknot diye tanımlanmışsa da hazine bonosu demek daha uygun olur. Yılda iki kez ödenecek %12 gibi yüksek bir faizi vardı. Bütün çıkarılacak miktarı 60 milyon kuruşu geçmeyecekti. Hiçbir garantisi yoktu ve hiçbir itfa tarihi belirtilmemişti. Ertesi yıl faiz haddi yarıya indirildi ve kağıt paraların bir kısmı itfa edildi. Fakat onu hemen yenileri izledi ve 10 yıl içinde başlangıçtaki miktar 3 katına çıktı. Bir süre bu bonolar oldukça sabit kaldı ve 1844'te hükümet yeni banka ile birlikte para değerinin korunması için bir takım yeni tedbirler koymayı başardı. Bu tedbirler eski meskukatın çekilmesini ve 100 kuruşluk altın liradan ibaret Avrupa tarzında yeni bir para çıkarılmasını gerektiriyordu. O an için her şey yolundaydı. Fakat reformcuların elinde bankacılık ve maliyede ustalıkla idare edilmesi kendi yeteneklerinin ötesinde olan patlayıcı bir alet bulunmaktaydı. Kırım Savaşı sırasında kolaylıkla sahteleri basılan ve altın karşılığı değeri çok düşen sayısız hazine bonoları bir tehlike haline gelmişti. Bu yüzden bunları piyasadan çekme amacıyla bu amaç ancak kısmen yerine geldi. 1858'de bir dış istikraz akdedildi. Bu, 1875'te doğrudan doğruya iflasa ve çöküntüye giden bir dizi istikrazın başlangıcı oldu. Reşit Paşa'nın düşmesi, reformların durması. 1841 başlangıcında reformcular bir gerilemeye maruz kaldılar. Reşit Paşa azledildi. Ertesi yıl yeni taşra idaresi ve vergileme sistemi bir kenara atıldı ve askeri valiler ile mültezimlerin eski ortaklığı tekrar kuruldu. 65 dipnot. Engelhardt 1.50. Temperley sayfa 165. Bununla beraber gericiler idaresinde bile reform süreci tamamen durmadı. 1842'de meclis tekrar kuruldu ve daha ılımlı bir rejim ortaya çıktı. Ertesi yıl ordunun örgütünde önemli bir değişiklik yapıldı. Ordu, muvazzaf askerler için 5 yıllık, ihtiyatta, redif, onu izleyen 7 yıllık süreyle 5 ordu halinde yeniden düzenlendi. Askere alma kura ileydi ve bütün eğitim, donatım, silah ve örgüt sorunları batılı tarzda düzenlenmişti. 66 dipnot, Lütfi, 7.74, Engelhardt 1.71. Ubicini Mektup 19 Reşit Paşa 2. Evre 1845'te yeni bir reform evresi başladı ve Reşit Paşa Hariciye Nazırlığı'na döndü. ertesi yıl 6 kez işgal ettiği sadaret makamına atandı. Sultan bu arada kendi hazırlığını yaptı. Ocak 1845'te tamamen memnun kaldığı askeri reform dışında tebaasının yararına olan bütün diğer tekliflerinin nazırları tarafından yanlış anlaşılmış ve uygulanmış olduğunu söylediği bir hat-ı hümayun yayınladı. Bu acıklı gerçeğin esas nedeni halkın genel cahilliğiydi. Buna bir boydan bir boya bütün imparatorlukta yararlı bilgi saçacak ve böylece hükümetin diğer kollarına da harbiye nezaretinde görülen gelişmelerin sokulmasını mümkün kılacak iyi okulların açılması yoluyla çare bulunmalıydı. 67 dipnot. Lütfi 8-8. Taşra eşrafının toplantısı. 68 dipnot. İbit. Sayfa 15-17. Karşılaştırma Engelhardt 1.76. Şüphesiz yine halkın reformlara katılmasını sağlamak fikriyle Sultan aynı yıl içinde daha sonra halkının fikrini alma gibi daha önce görülmemiş ve tehlike sağlayan bir adım attı. Meclis-i Vala ile meşveret etmek üzere imparatorluğun her eyaletinden sayılır ve güvenilir umurun gereklerini ve halkın özelliklerini bilen zeki ve bilgili kimseler arasından iki kişi İstanbul'a gönderilecekti. Bunların yol masraflarını mahalli mal sandıkları verecek, İstanbul'da da büyüklerin konaklarında şeref konuğu olacaklardı. Bu talimat eyalet merkezlerine gelince ileri gelen ve sayılan kimseler arasından kişiler seçildi ve İstanbul'a yollandı. Orada kendilerine hangi amaçla toplantıya çağrılmış olduklarını açıklayan bir belge verildi ve mevcut durum ile daha başka reform ihtiyaçları üzerindeki görüşleri soruldu. Bu yeni ve alışılmamış yöntemden şaşırmış oldukları anlaşılan ve ne söylemeleri beklendiğini bilemeyen delegeler hiçbir şey söylememeyi tercih ettiler. Bunun üzerine Sultan hem Avrupa'daki hem de Asya'daki eyaletlere reformların durumunu incelemek ve bildirmek üzere gezici komisyonlar gönderme yöntemine başvurdu. Bunlar 7 veya 8 ay kadar dolaştılar ve aldıkları talimat uyarınca gördüklerini her posta ile Babali'ye bildirdiler. Bu raporlar zaman zaman bunları alan Meclis-i Vala'da incelendi. Bazı memurlar azledildi veya başka yere nakledildi. Bazı kara ordu subayları ve deniz mühendisleri haritalar hazırlamak ve bazı yollar ile limanları teftiş etmek işine koyuldular. Fakat çoğunlukla Lütfi'nin deyimiyle onların emirlerinin çoğu ihmale terk edildi ve gelen kağıtlar iptal kutusuna kilitlendi. Eğitim 69 dipnot. Ubicini mektup 9. Engelhardt 2. Rosen 2.86. Bailey sayfa 214. Templely sayfa 234. Ergin sayfa 355'de. Cevat çeşitli bölümler. 1845 Hattü Hümayun'unu izleyen eğitim tedbirleri çok daha etkiliydiler. Aynı yılın Mart'ında Babali'nin bir emirnamesiyle mevcut okulları incelemek ve yenilerine yer hazırlamak üzere adli, askeri ve mülki bilgilere iyice vakıf kimselerden 70 dipnot. Emirnamenin çevirisi için bakınız Ubicini, belge 13. 7 kişilik bir meclis kuruldu. Üyeleri arasında Hariciye Müsteşarı ve Divan-ı Hümayun Kalemi Müdürü Ali Efendi ile Divan Baş Tercümanı Fuat Efendi de vardı. Meclis raporunu 1846 Ağustos'unda verdi. Bir Osmanlı Devlet Üniversitesi Darülfünun'u, ilk ve orta dereceli okullar sistemini ve sürekli bir Meclis-i Marif-i Umumiye'yi öngören raporu normal bir rapor olmakla birlikte fazla ayrıntılıydı ve gerçekçi değildi. Bir üniversitenin ve okulları anın kurulması, başarılması pek çok yıllara yayılan ve birçok engellerle karşılaşılan zor bir erekti. Üniversitenin temelleri atıldı ve binanın tamamını tasvir eden bir levha da çakıldı. Fakat duvarlar daha birkaç ayak yükselmiş iken inşaat durduruldu. Rüşdiye denen ortaokulların kurulması yavaş gitti. Yüzyılın ortasında bunlardan ancak 870 öğrencisi olan 6 tane vardı. programla karşılaştırılınca kötü fakat gerçekle ilişkisi bakımından övgüye değer bir sonuç. Meclisi Marif-i Umumiye hemen kurulmuştu. 1847'de nezaret oldu. Sonuç belki okul ve öğrenci sayısı bakımından parlak olmamakla beraber yine de önemliydi. Gerek sultan, gerek meclisi eğitimde dinin önceliğine güya önem verdiklerini göstermekte dikkatli davrandılar. Mart 1845 emirnamesi, bu hayatın zorluklarının birincisi dinin insana emrettiği ödev ve yükümlülükleri bilmektir, diyordu. Bununla beraber değişikliğin sonucu ulemanın ve onların beslediği dini bilgilerin dışındaki öğretmenleri ve ders programlarıyla yeni okulların kurulması ve böyle laik bir eğitim sistemine yolun hazırlanmasıydı. Ayrıca bir marif nezaretinin kuruluşu bu önemli konunun ulemanın tek yetki alanından uzaklaştırılmasını berkitti. Hukuk ve adalet. Eğitim sorunundan bile çok daha nazik olan, daha da büyük ölçüde ulemanın tekelinde bulunan hukuk ve adalet sorunuydu. O vakte kadar reformcular, şeriattakiler dışında resmi herhangi bir yasama organı ve herhangi bir mahkeme ve yargıç sistemi kurmaya cesaret edememişlerdi. Bununla beraber bu yönde deneme kabilinden birkaç hareket olmuştu. Adı ihtiyatlı seçilen Meclisi Ahkam-ı Adliye'ye 1839 fermanıyla gerçekte yasama ve yarı yargı görevleri olan şeyler verilmişti. 1847'de eşit sayıda Avrupalı ve Osmanlı yargıçlarıyla ve İslam uygulamasından çok Avrupa uygulamasından alınan yargılama usulleriyle karma hukuk ve ceza mahkemeleri kuruldu. 71 dipnot. Lütfi 6 102. Engelhardt 1 83. 4. kaset 2. yüzün sonu.